bazı Arap savaşçılarının kahramanlığı durumu kurtarmaya yetmemektedir. Akka garnizonunun durumu kritikleşmektedir. 1191 yazının başında kuşatma altındakilerin çağrıları artık umutsuzluk çığlıklarından ibaret hale gelmiştir. Gücümüz tükendi ve artık teslim olmaktan başka çaremiz yok. Eğer bizim için bir şey yapmazsanız yarın aman dileyip kenti teslim edeceğiz. Selahaddin üzerindeki baskıya mağlup olur. Kuşatma altındaki kente ilişkin bütün hayallerini kaybettiği için gözyaşlarını tutamaz. Yakınları sağlığından endişelenmektedirler ve hekimler ona sakinleştirici ilaçlar vermektedirler. Selahaddin habercilerine kampın tümüne Akka'yı kurtarmak için kitlesel bir saldırı yapılacağını duyurmalarını emreder. Ama emirleri ona uymazlar. Müslüman ordusunun tümünü neden boş yere tehlikeye atalım ki diye karşılık verirler. Frankler şimdi o kadar kalabalık ve o kadar iyi mevzilenmişlerdir ki her saldırı intihar olacaktır. 2 yıllık kuşatmadan sonra 11 Temmuz 1191'de Akka surlarının üzerinde aniden haçlı bayraklar görülür. Frankler muazzam bir sevinç çığlığı attılar. Bu arada bizim kampta herkes apışıp kalmıştı. Askerler ağlıyor ve yakınıyordu. Sultana gelince çocuğunu kaybetmiş bir anne gibiydi. Onu görmeye gittim ve rahatlatmak için elimden geleni yaptım. Artık Kudüs'ün ve sahil şehirlerinin geleceğini düşünmesi ve Akka'da esir düşen Müslümanların kaderiyle meşgul olması gerektiğini söyledim. Acısını bastıran Selahaddin esirlerin serbest bırakılma koşullarını tartışmak üzere Richard'a bir haberci yolladı. Fakat İngiliz'in acelesi vardır. Geniş bir saldırı başlatmak için başarısından yararlanmaya iyice kararlı olarak tıpkı 4 yıl önce Frank kentleri bir bir ardına eline geçerken sultanın da yaşadığı gibi esirlerle uğraşmaya zamanı yoktur. Tek fark esirlerle uğraşmak istemeyen Selahaddin'in onları serbest bırakmasına karşılık Richard'ın katletmeyi tercih etmesidir. Akka garnizonundaki 2700 asker kent surlarının önünde toplanmıştır. Yanlarında onların ailelerinden olan yaklaşık 300 kadın ve çocuk vardır. Artık tek bir et kitlesi oluşturacak şekilde birbirlerine iplerle bağlanan bu insanlar Frank savaşçılarına verilmiş, onlar da bunları üzerine kılıçlar, kargılar ve hatta taşlarla saldırarak bütün iniltiler kesilene kadar işlerini sürdürmüşlerdir. Bu sorunu böylece çabucak çözen Richard birliklerinin başında Akka'dan ayrılır. Güney'e yönelir. Donanması onu kıyı boyunca yakından izlemekte. Selahaddin de bu arada kara içindeki paralel bir yol üzerinde onu izlemektedir. İki ordu arasında defalarca çarpışma olur ama hiçbiri belirleyici değildir. Sultan artık istilacıların sahil kesiminin denetimini yeniden ele geçirmelerini engelleyemeyeceğini, ordularını ise hiç yok edemeyeceğini bilmektedir. İhtirası onları engellemekle kaybedilmesi İslamiyet için korkunç bir şey olacak Kudüs'e giden yolu ne pahasına olursa olsun onlara kesmekle yetinmektedir. Kariyerinin en karanlık anlarını yaşadığını hissetmektedir. Derinlemesine etkilenmiştir ama yine de askerlerinin ve yakınlarının moralini yüksek tutmaya çabalamaktadır. Yakınlarıyla konuşurken ağır yenilgilere uğradığını kabul etmekte ama kendinin ve halkının burada kalacaklarını, oysa Frank krallarının er veya geç bitecek bir sefere katılmaktan başka bir şey yapmadıklarını söylemektedir. Fransa kralı doğuda 100 gün kaldıktan sonra Ağustos'ta Filistin'den ayrılmamış mıdır? İngiltere kralı da uzaktaki krallığına geri dönmek için acele ettiğini defalarca tekrarlamamış mıdır? Zaten Richard da diplomatik girişimlerini arttırmaktadır. Askerlerinin başta Yafa'nın kuzeyindeki Arsuf kıyı ovasında olmak üzere bazı başarılar kazandığı 1191 Eylül'ünde hızlı bir anlaşmaya varabilmek için El Adil nezdinde ısrar etmektedir. Ona yolladığı bir mesajda şöyle der. Bizimkiler ve sizinkiler öldüler. Ülke harap oldu ve olay hepimizin denetiminden tamamen çıktı. Bunların yeterli olduğunu düşünmüyor musun? Bize ilişkin olarak yalnızca 3 uyuşmazlık konusu var. Kudüs, hakiki haç ve ülke. Kudüs'e ilişkin olarak orası bizim tapınma yerimiz ve oradan vazgeçmeyi asla kabul etmeyiz. Sonunca askerimize kadar çarpışmak zorunda kalsak bile. Ülke konusunda Ürdün nehrinin batısının bize bırakılmasını isteriz. Haça gelince o sizin için bir tahta parçasıdır ama bizim için ölçülemez bir değere sahiptir. Sultan onu bize versin ve bu tüketici mücadeleye son verilsin. El Adil bunu hemen ağabeyine aktarır. O da cevabını yazdırmadan önce başlıca yardımcılarına danışır. Kutsal kent size ait olduğu kadar bize de aittir. Hatta bizim için daha önemlidir. Çünkü Peygamberimiz mucizevi gece yolculuğunu ona doğru yaptı. Ve cemaatimiz kıyamet günü burada toplanacak. Demek ki burayı terk etmemiz söz konusu olamaz. Müslümanlar bunu asla kabul etmezler. Ülkeye gelince burası her zaman bizimdir ve sizin işgaliniz geçicidir. Buralara o sıralarda orada oturan Müslümanların zayıflığı sayesinde yerleşebildiniz. Ama savaş olduğu sürece elinizde tuttuğunuz topraklardan yararlanmanıza izin vermeyeceğiz. Haça gelince bizim için büyük bir kozdur ve ancak karşılığında İslam lehine büyük bir taviz alırsak ondan ayrılırız. İki mesajın da kararlılığı yanıltmamalıdır. Her iki taraf da uç isteklerini sunmuşsa da uzlaşma yolunun kapalı olmadığı açıktır. Nitekim bu mesaj alışverişinden 3 gün sonra Richard Selahattin'e çok ilginç bir mektup ulaştırır. Bahattin anlatmaktadır. El Adil son temaslarının sonuçlarını aktarmak üzere beni çağırdı. Öngörülen anlaşmaya göre El Adil İngiltere kralının kız kardeşiyle evlenecek. Bu kadın Sicilya kralı ile evliydi ama kral öldü. İngiliz de kız kardeşini doğuya getirdi ve onu El Adil ile evlendirmeyi teklif etti. Kral bu evlilikle kıyı şeridinin yani Sahel kraliçesi olacak olan kız kardeşine Akka ile Askalan arasında bulunan kendi denetimindeki toprakları verecek. Sultan da kıyı şeridinin kralı olacak kardeşine sahildeki toprakları verecek. Haç onlara teslim edilecek ve her iki taraf ellerindeki esirleri serbest bırakacak. Sonra barış anlaşmasına varıldığından İngiltere kralı denizler ötesindeki ülkesine geri dönecek. El Adil buna açıkçası bayılmıştır. Bahaeddin'den Selahaddin'i ikna etmek için elinden geleni yapmasını ister. Vaka Nüvis buna uğraşacağına söz verir. Ben de sultanın huzuruna çıktım ve duyduklarımı ona tekrarladım. Başlangıçta bunda bir sakınca görmediğini söyledi. Ama onun kanısına göre İngiltere kralının kendisi böyle bir düzenlemeyi asla kabul etmezdi. Ve burada bir şaka veya bir hileden başka bir şey söz konusu değildi. Ondan bunu onayladığını doğrulamasını 3 kere istedim, o da onayladı. Ben de El Adil'in yanına dönerek sultanın kabul ettiğini bildirdim. O da düşman kampına acele cevap yolladı. Ama melun İngiliz ona kız kardeşinin bu öneriyi duyduktan sonra korkunç öfkelenerek geri döndüğünü söyletti. Kadın kendini asla bir Müslümana vermeyeceğine yemin etmişti. Tam da Selahaddin'in tahmin ettiği gibi Richard hile yapmaya uğraşıyordu. Sultanın bu planı tamamen reddedeceğini, bunun da El Adil'in hiç hoşuna gitmeyeceğini düşünüyordu. Selahaddin planı kabul ederek Frank hükümdarını ikili oyununu açık etmek zorunda bırakıyordu. Nitekim Richard aylardır El Adil'le ayrıcalıklı ilişkiler kurmaya çalışıyor, ona kardeşim diye hitap ediyor, Selahaddin'e karşı kullanmak amacıyla onun ihtiraslarını gıdıklıyordu. Savaşta böyle şeyler olur, sultan da kendi cephesinden böyle yöntemler uygulamaktadır. Richard'la yürüttüğü müzakerelere paralel olarak Sur'un efendisi El Markiş Konrad'la da görüşme başlatmıştır. Konrad topraklarını elinden alacağından kuşkulandığı İngiltere kralıyla aşırı gergin ilişkiler içindedir. Selahaddin'e deniz franklarına karşı bir ittifak önerecek kadar ileri gidecektir. Bu teklifi tamamen kabul etmeyen sultan bunu Richard'ın üzerindeki diplomatik baskısını arttırmak için kullanmıştır. Öylesine ki sonunda Marki'nin siyasetinden öfkeye kapılan Richard birkaç ay sonra onu öldürtecektir. Tuzağı başarısız olan İngiltere kralı El Adil'den Selahaddin'le bir görüşme ayarlamasını istemiştir. Ama sultanın cevabı birkaç ay önce verdiğinin aynı olmuştur. Krallar ancak bir anlaşmaya vardıktan sonra buluşurlar. Her halükarda ben senin dilini anlamam ve sen de benimkini bilmezsin. Bu durumda ikimizin birden güveneceği bir çevirmene ihtiyacımız var. Bu adam bizim aramızda habercilik yapsın. Bir anlaşmaya vardığımızda bir araya geliriz ve aramızda dostluk hüküm sürer. Müzakereler daha 1 yıl sürüncemede kalacaktır. Kudüs'te mevzilenen Selahaddin zamanın geçmesine aldırmamaktadır. Önerileri basittir. Herkes elindekini muhafaza etsin. Frankler eğer isterlerse kutsal kente silahsız olarak gelsinler ama kent Müslümanların elinde kalacaktır. Yurduna dönme arzusuyla yanıp tutuşan Richard 2 kere Kudüs yönüne yürüyüp ama saldırıya geçmeyerek onu karar vermeye zorlamıştır. Fazlasıyla bol olan enerjisini sarf etmek için Askalan'da aylar boyunca süren müthiş bir kale inşasına girişmiştir. Burayı bir gün yapmayı hayal ettiği Mısır seferi için üs olarak kullanmayı düşünmektedir. Kale inşası bitince Selahaddin onun barış anlaşmasından önce taş be taş yıkılmasını talep etmiştir. 1192 Ağustos'unda Richard'ın sinirleri artık son haddine kadar gerilmiştir. Ağır hastadır. Kudüs'ü geri almaya girişmemekle itham eden birçok şövalye onu terk etmiştir. Konrad'ı öldürtmekle suçlanmaktadır. Dostları bir an önce İngiltere'ye dönmek için baskı yapmaktadırlar ve artık yola çıkışını geciktirecek durumda değildir. Askalan'ı kendine bırakması için Selahaddin'e adeta yalvarır fakat cevap olumsuzdur. Bunun üzerine yeni bir mesaj yollar, talebini yeniler ve eğer 6 gün içinde uygun bir anlaşma imzalanmazsa kışı burada geçirmek zorunda kalacağını belirtir. Bu örtülü ultimatum Selahaddin'i gülümsetir. Sultan haberciyi yanına oturtarak ona şöyle der. Krala Askalan konusunda hiçbir şeye razı olmadığımı söyleyeceksin. Kışı bu ülkede geçirme tasarısına gelince bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ele geçirdiği bu toprakların gittiği anda elinden alınacağını biliyor. Gitmeden alınması bile mümkündür. Ailesinden ve ülkesinden 2 ay uzaktayken, güçlü kuvvetliyken ve hayatın zevklerinden yararlanabilecek durumdayken, kışı gerçekten burada geçirmek istiyor mu? Ben kendi hesabımı kışı burada geçirebilirim. Sonra yazı, sonra başka bir kışı ve başka bir yazı. Çünkü ben kendi ülkemdeyim, çocuklarımın ve yakınlarımın arasındayım. Onlara bakıyorum ve bir kışlık bir de yazlık ordum var. Artık hayatın zevkleriyle pek bir ilgisi kalmamış yaşlı bir insanın, Tanrı'nın ikimizden birine zafer vermesine kadar böylece bekleyeceğim. Bu konuşma tarzından açıkça etkilenen Richard, izleyen günlerde askalandan vazgeçmeye hazır olduğunu bildirir ve 1192 Eylül'ünün başında 5 yıllık bir barış anlaşması imzalanır. Frankler Sur'la Yafa arasındaki sahil kesimini muhafaza etmekte ve Kudüs'te dahil ülkenin geri kalanı üzerinde Selahaddin'in egemenliğini tanımaktadırlar. Sultan'dan geçiş belgesi alan batılı savaşçılar İsa'nın kabri üzerinde dua etmek için kutsal kente doluşurlar. Selahaddin onların en önemlilerini kibarca kabul eder ve hatta yemeğini paylaşmaya davet eder ve ibadet serbestliği konusundaki kesin kararını doğrular. Fakat Richard Kudüs'e gitmeyi reddeder. Fatih olarak girmek üzere kendine söz verdiği bir kente konuk olarak gitmek istememektedir. Barış anlaşmasına varılmasından birkaç ay sonra kutsal kabri ve Selahaddin'i göremeden doğudan ayrılır. Sultan Batı ile olan bu mücadeleden sonunda galip çıkmıştır. Frankler kuşkusuz bazı kentlerin denetimini geri alarak böylece 100 yıllık bir erteleme sağlamışlardır. Ama artık asla isteklerini İslam dünyasına dayatabilecek bir güç olmayacaklardır. Artık denetimlerinde gerçek devletler olmayacak, yalnızca bazı yerleşimlerle yetineceklerdir. Selahaddin bu başarısına rağmen kendini örselenmiş ve biraz da çaptan düşmüş olarak hissetmektedir. Emirleri üzerindeki otoritesi zayıflamıştır. Aleyhinde olanlar giderek artmaktadır. Bedensel bakımdan iyi değildir. Aslında sağlığı hiçbir zaman mükemmel olmamış, onu yıllardan beri hem Şam'da hem Kahire'de saray hekimlerine tedavi olmak zorunda bırakmıştır. Kahire'deyken İspanya'dan gelmiş olan ve Maimonides adıyla daha fazla tanınan Musa İbn Meymun adındaki ünlü bir Arap Yahudisi tabipin hizmetinden yararlanmaktadır. Üstelik Franklere karşı mücadelesinin en zor yılları esnasında sık sık sıtma olmuş, bu da onu günlerce yatağa çivilemiştir. Fakat 1192'de hekimleri endişelendiren herhangi bir hastalığın ilerlemesi değil de genel bir zayıflama, sultana yaklaşan herkesin fark ettiği bir cins zamanından önce ihtiyarlamadır. Selahaddin henüz 55 yaşındadır ama kendi de hayatının sonuna geldiğini bilmektedir. Selahaddin hayatının son günlerini en sevdiği kent olan Şam'da akrabaların arasında huzur içinde geçirmiştir. Bahaettin artık onun yanından ayrılmamakta, her hareketini sevgiyle kaydetmektedir. 18 Şubat 1193 Perşembe günü Hisar'daki sarayının bahçesinde onun yanına gider. Sultan çocuklarının en küçükleriyle çevrelenmiş olarak gölgede oturmuştu. İçeride onu kimin beklediğini sordu, Frank habercileriyle bir grup emir ve önde gelen kişi diye cevap verdiler. Frankleri çağırttı, bunlar huzuruna geldiklerinde kucağında çok şımarttığı küçük oğullarından Ebu Bekir vardı. Bıyıkları ve sakalları, tıraşlı çehreleri, saç biçimleri, ilginç kıyafetleriyle Frankleri gören çocuk korktu ve ağlamaya başladı. Sultan Franklerden özür diledi ve ne söyleyeceklerini bile dinlemeden görüşmeye son verdi. Sonra bana, ''Bugün bir şey yedin mi?'' dedi. Bu onun birini yemeğe davet etme tarzıydı. Sonra seslendi. Bize yiyecek bir şeyler getirsinler. Pilav ve ayranla birlikte hepsi de hafif başka yemekler getirdiler. Bunlardan yedi. Bu beni rahatlattı. Çünkü iştahını tamamen kaybettiğini sanıyordum. Bir seneden beri kendini ağır hissediyor ve ağzına hiçbir şey koyamıyordu. Zor yürüyor ve insanlardan bundan ötürü özür diliyordu. Hatta Selahaddin bu perşembe günü Mekke'den dönen bir hacı kafilesini karşılamaya atla gidecek kadar kendini iyi hissetmektedir. Ama 2 gün sonra artık ayağa kalkamamaktadır. Yavaş yavaş bir hareketsiz halinin içine yuvarlanmıştır. Bilincinin açıldığı anlar giderek azalmaktadır. Herhalde haberi kente yayıldığından Şamlılar kentlerini bir süre sonra anarşiye yuvarlanacağından kaygılanmaktadırlar. Yağma korkusuyla çarşılardan kumaşlar kaldırıldı ve her gece eve gitmek için sultanın başucundan ayrıldığımda insanlar benim ifademden kaçınılmaz sonun meydana gelip gelmediğini anlamak için yoluma üşüşüyorlardı. 2 Mart akşamı hastanın odası gözyaşlarını tutamayan saraylı kadınlar tarafından istila edilir. Selahaddin'in durumu o kadar kritiktir ki büyük oğlu El Efdal Bahaeddin'den ve sultanın diğer bir çalışma arkadaşı olan Kadı El Fadıl'dan geceyi Hisar'da geçirmelerini ister. Kadı bu tedbirsizlik olur diye cevap verir. Çünkü kent halkı bizim gelmediğimizi görünce en kötü şeyi düşünecektir ve yağmalama başlayabilir. Hastanın başında durması için Hisar'ın içinde oturan bir şeyh getirtilir. Bu şeyh Kur'an okuyor, Allah'tan ve ahiretten söz ediyordu. Sultan bu arada bilinçsiz bir şekilde yatıyordu. Ertesi sabah geri döndüğümde çoktan ölmüştü. Tanrı ona merhamet etsin. Bana şeyhin Allah'tan başka Tanrı yoktur ve ben ona teslim oldum diyen ayeti okuduğunda sultanın gülümsediği, yüzünün aydınlandığı ve sonra ruhunu teslim ettiği anlatıldı. Ölüm haberi duyulur duyulmaz çok sayıda Şamlı Hisar'a yönelir ama muhafızlar onları içeri sokmaz. Yalnızca büyük emirlerin ve başlıca ulemanın sarayın salonlarından birinde oturan müteveffa sultanın büyük oğlu El-Efdal'e başsağlığı dilemelerine izin verilmektedir. Şairler ve hatiplerden ses çıkartmamaları istenmiştir. Selahaddin'in en küçük çocukları sokağa çıkıp gözyaşları içinde kalabalığa karışmışlardır. Bahettin anlatıyor. Bu dayanılmaz sahneler öğle namazı sonrasına kadar sürdü. Sonra sultanı yıkadılar ve kefene sardılar. Bu iş için gereken her şey borca alındı. Çünkü sultanın kendine ait hiç malı yoktu. İlahiyatçı El-Devlehi tarafından yürütülen yıkama törenine davet edilmeme rağmen buna katılacak cesareti bulamadım. Öğle namazından sonra cenazeyi kumaş kaplı bir tabutun içinde dışarı çıkardılar. Cenaze alayını gören kalabalık ağlaşıp bağırışmaya başladı. Sonra tabutun üstünde grup grup dua edildi. Daha sonra sultan hastayken tedavi gördüğü saray bahçesine götürüldü, sonra batıdaki bölüme gömüldü. Onu ikindi namazında toprağa verdiler. Allah ruhunu şad etsin ve nur içinde yatsın.